Ayrım 43, sayfa 293. Avrupa'daki hayat, Mısır'da yaşadıkları zorlukların üzerlerinde bıraktığı sıkıntıları siler gibi olmuştu ve çektikleri üzüntüleri artık hatırlamamaya çalışıyorlardı. Nesli Şah anlatıyor. İhtilalden önceki senelerde Avrupa'ya gittiğimiz zaman, özellikle aristokratlar verdikleri partilere kocamla beni de davet ederlerdi ve hepsine değil ama sevdiğimiz dostlarımızın davetlerini yahut enteresan bir şeyler görebileceğimizden emin olduklarımıza iştirak ederdik. Aynı davetler Mısır'ı terk edip Avrupa'da yaşamaya başlamamızdan sonra yeniden gelmeye başladı ve bir kısmını kabul edip gidiyorduk. Aha'nın Kan taraflarında çok geniş bir bahçe içerisinde Yakimur adını verdiği meşhur bir villası vardı. Bina pek öyle ahım şahım bir şey değildi. Sıradan çok büyük bir bungalovdan ibaretti ama bahçe emsalsizdi. Basamak şeklinde inşa edilmiş çok güzel bir havuz, girişten itibaren yukarıya kadar size refakat eder ve muhteşem bir bahçeye gelirdiniz. Bazı davetlerde havuza eski İran'da olduğu gibi üzerine küçük mumlar konmuş ceviz kabukları yerleştirirlerdi. Aha'nın davetleri tuhaf, daha doğrusu şaşırtıcı olurdu. Onun verdiği bir davette kocam ve Otto ile, yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun son veliahtı Otto von Habsburg ile beraber bir kenara çekilmiş sohbet ediyorduk. Davetliler arasında Windsor Dükü, yani tahttan feragat eden sabık İngiliz kralı 8. Edward ile karısı Madame Simpson da vardı. O senelerde yeni bir dans çıkmış, ortalığı kavurup gidiyordu. Kadınla erkekli birçok kişi birbirlerinin bellerinden tutup tren gibi upuzun bir zincir teşkil ediyor ve bahçenin yahut evin bir ucundan diğer tarafına elleri böyle öndekinin belinde koşuşup duruyorlardı. Otto, İngiliz kraliyet ailesinin çok önemli bir hanım mensubunun da bu dansa bayıldığını ve katıldığı her davette yaptığını söyleyince, "İnanmam, o kadar nazik bir hanım böyle bir saçmalığa iştirak eder mi?" dedim. Sonra bahçede birdenbire kıyamet koptu. Clifton Webb, kodluyorum CLIFTONWEBB adında, o günlerde çok seyredilen Amerikalı bir aktör vardı. Mr. Belvedere diye birkaç film çevirmiş ve filmlerin hepsinde Mr. Belvedere o oynamıştı. Adam haydi dans edelim deyip kalktı. Windsor Dükü ile karısını da alıp birbirlerinin bellerinden tutturdu. Sonra daha birçok misafiri de zincire kattı. Kendisi de en öne geçip deli gibi evin bahçenin dört bir tarafına koşuşmaya başladılar. Aha'nın davet ettiği sosyeteye mensup o meşhur hanımlar da zincire dahildi. Ben yarı şaşkınlık, yarı dehşet içerisinde çığlıklar atarak önümden geçenlere bakıyordum. İngiltere'nin sabık kralı, kralı tahttan feragate mecbur eden kadın, Avrupa sosyetesinin en namlı isimleri cümbür cemaat koşuşturuyorlardı. Otto bana döndü, "Bana şimdi inandın mı?" diye sordu. Artık inanmamak mümkün değildi. Sabık kral bile dans niyetine böyle trencilik oynarsa, Otto'nun sözünü ettiği kraliyet ailesinin mensubu o önemli hanım kim bilir neler yapardı. Ama İsviçre pahalıydı. İliye'de sattıkları evden gelen para da azalmaya başlamıştı ve kızları İkbal 1964'te mektebini bitirince artık başka bir yere yerleşmeyi düşünmeye başladılar. Prens Münim gençliğinin güzel günlerini geçirdiği İstanbul'a yerleşmek istiyordu ve mesele orada nasıl yaşayacakları, masrafları ne ile karşılayacaklarıydı. Bunun için önceden kendisinin İstanbul'a gidip şartları görmesi lazımdı ve Nesli Şah ile İkbal'i İsviçre'de bırakıp Türkiye'ye doğru tek başına yola çıktı. Müttefikler Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı ve zamanın teknoloji harikası olan Messerschmitt, kodluyorum MESSERSCHMITT, bombardıman uçaklarını imal eden Willi Messerschmitt'i savaştan sonra 2 sene boyunca hapsetmişlerdi. Serbest bırakılmasından sonra yeniden silah ve uçak işine girmesi yasaklanmış ve havacılık tarihinin en büyük mucitlerinden olan Messerschmitt, senelerce dikiş makineleri, prefabrike evler ve kendi ismini taşıyan üç tekerlekli, kapısı yukarıdan açılan ufak otomobiller imal etmeye başlamıştı. Messerschmitt, torunlarına hediye olarak ve tek bir adet yaptığı otomobile talepler gelmeye başlayınca, önceki senelerde yanında çalışmış olan uçak mühendisi Fritz Fendt, kodluyorum FRITZ, FEND ile beraber seri üretime geçti. Otomobile ve motorlara zaten delilik derecesine meraklı olan Prens Münim, İsviçre'de bulundukları sırada Messerschmitt Kabinenroller ismini taşıyan bu görünüşü biraz komik ama o zamanın teknoloji harikası olan otomobilin KR200 modelinden almıştı. Prens İsviçre'den İstanbul'a bu üç tekerlekli Messerschmitt ile geldi. Birkaç elbiseyle yol boyunca ihtiyaç duyacağı ne varsa otomobile doldurdu. İsviçre'den İtalya'ya gitti, Adriyatik'i araba vapuruyla geçti, Yunanistan'ın dağları üzerinden İstanbul'a ulaştı. Ablası Prenses Atiye'nin Kızıl Toprak'taki evine yerleşti ve İstanbul'da nasıl, nerede ve ne ile yaşayabilecekleri meselesini araştırmaya başladı. Montreux'de haber bekleyen Nesli Şah, kocasından birkaç hafta sonra artık gelebilirsiniz diye bir telgraf aldı. Nesli Şah anlatıyor. Paramız pek kalmamıştı ve daha ucuz bir memlekette yaşamak mecburiyetindeydik. Münim İstanbul'a yerleşelim dediği zaman hemen kabul ettim. Hem kendi memleketimdi hem de İstanbul'da hayat o zamanlarda pek öyle pahalı değildi. Türkiye'ye yerleşmek istememizin bir sebebi daha vardı. Çocuklarımız büyüyorlardı ve Avrupa'da kaldıkları takdirde gayrimüslimler ile evlenmeleri ihtimali vardı. Müstakbel damadımızın ve gelinimizin Müslüman olmasını isterdik. Çok seneler önce Nice'de yaşadığımız sırada annemle babam da benim ve kardeşlerim hakkında aynı endişeleri duyduklarını söylerlerdi. Bu endişede ne kadar haklı olduklarını artık gayet iyi anlıyordum. Memlekete dönüş yolculuğunun her anını hatırlarım. Abbas İngiltere'de mektepteydi. Ben yola İkbal ile beraber ve kendi kullandığım otomobil ile çıktım. Montreux'den İtalya hududuna geldik, Milano'ya indik. Kız kardeşim Necla'nın kocası Prens Amr, oradaki bir adamına bizim için otelde oda ayırtmıştı. Milano'da bir gece kaldık. Ertesi gün güzel bir lokantada yemeğimizi yedik ve bir İsviçre şirketiyle Montreux'deki eşyalarımızın İstanbul'a götürülmesi için lazım olan muameleyi yaptık. Sonra, hazır bu taraflara gelmişken İkbal'e Pompei'yi göstereyim dedim, gittik ve sonra Napoli'den vapura binip İstanbul'a geldik. Sürgünde yaşadığımız zamanlarda memleket hasretiyle büyümüştük. Annemin İstanbul'a gidip gelen dostları vardı. Onlardan bana biraz, bir avuç İstanbul toprağı getirmelerini istemiştim. Ama maalesef unutmuşlardı. Hiçbiri getirmemişti. İstanbul'a nihayet geldim. Bu toprağa ayak bastım ve geldiğime de çok memnun oldum. Buranın bir parçası ve buraya ait olduğumu hissettim. 1924'te 3 yaşındayken kovulduğu İstanbul'a ilk defa 1947'de Mısır Prensesi olarak ve diplomatik vize alarak gelen Nesli Şah, daha sonra Türk vatandaşlığına müracaat etmiş ve muamelenin tamamlanmasından sonra 1957 ilkbaharında 33 sene aradan sonra yeniden Türk tebaasına geçmişti. Dipnot 1 Nesli Şah Abdülmünim'in harçsız olarak vatandaşlığa alınması. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi tarih 13/3/1957, sayı 87.914, fon kodu 301812, yer numarası 145-118-2. Kitaba dönüş. Ama vatandaşlık muameleleri sırasında İstanbul Polis Müdürlüğü'nde yaşadığı bir hadiseden duyduğu üzüntüyü hayatı boyunca hatırlayacaktı. Polisler Nesli Şah'a, "Annen, baban, dedelerin Müslüman mıydı?" diye sormuşlardı. Nesli Şah anlatıyor. "Beni bir gün pasaport muamelesi için Sirkeci'deki Ecnebiler Şubesi'ne götürdüler. Orada oturttular, caniler gibi on parmağımın izini aldılar ve ahiret sualleri sordular. Anan kimdi, baban kimdi, dinleri neydi filan diye sordular ve sıra nihayet büyük babalarıma geldi. Tuhaf suallere devam edip de Sultan Vahidettin'in dini neydi? Öteki deden Abdülmecid Efendi de Müslüman mıydı?" demeye başlamaları üzerine artık patlayıverdim. "Utanın," dedim. "İkisi de Halife-i Müslimin idi. Bir büyük babam Sultan Vahidettin hem sultan hem de halifeydi. Diğer büyük babam Abdülmecid Efendi de halife. İnsaf artık," diye bağırdım. "Ne yapalım efendim, bize böyle emir verildi. Bunları sormaya mecburuz. Emirler böyle," dediler. "Cevabı sizin bilmeniz lazım. Hristiyan'dan, Yahudi'den halife mi olur? Sormanız bile ayıp. Size böyle emir verdilerse bana sormayın, kendiniz yazın," dedim. Türk vatandaşlığına geçtiği sırada böylesine işgüzarlıkla karşılaşmış olmasına rağmen artık Türkiye'ye yerleşeceği için gayet memnundu ama bir mesele vardı. İstanbul'da bir ev bulana kadar nerede kalacaklarını düşünmemişlerdi. Nesli Şah anlatıyor. "İstanbul'da ailece hep beraber kalabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Münim halası Prenses Atiye'nin Kızıl Toprak'taki evinde kalıyordu ama sen burada rahat edemezsin, sana karşı tarafta bir yer bulalım," dedi. "Ve arkadaşım Prenses Tita ile kocası Mürsel'in Yeniköy'deki evlerine gittim, orada kaldım." Dipnot 2, dostlarının Tita dedikleri Prenses Marie Louise, Elvira Victoria Olga Savic von Hessen Avrupa'nın en eski ailelerinden olan ve geçmişi bundan 12 asır öncesine dayanan Hessen hanedanına mensuptu. 1921'de Paris'te doğdu, bir Türk doktorla, Mürsel Saviç ile evlendi ve 1953'te İstanbul'a yerleşti. Usta bir heykeltıraştı, Bodrum'un meşhur Beyaz Yunus heykelleri ona aitti ve Türk milli takımına defalarca kupa kazandırmış bir biniciydi. 14 Ocak 1999'da İstanbul'da vefat eden Prenses von Hessen'in cenazesi, vasiyeti üzerine İsviçre'ye götürülerek yakıldı ve külleri Nis'te denize serpildi. Tita'nın eşi Dr. Mürsel Saviç, parantez içinde 1927-2009, hanımının vefatından sonra hayatını Neslişah'ın kızı Prenses İkbal Moneim ile birleştirdi. Kitaba dönüş. İkbal'i annemin arkadaşı Prenses Vicdan'ın evine yerleştirdik ve kocamla sabahtan akşama kadar ev aramaya başladık. Haftalarca dolaştık ama doğru dürüst bir yer bulamadık. Ben, hane berduş kaldık filan derken bir gün Balta Limanı'nda deniz kenarında kiralık bir yer bulduk. Gezdik, rahatça sığabileceğimizi gördük ama bir problem vardı. Eve hiç dolap yapmamışlardı. Ev sahibine, kolilerdeki eşyaları nereye koyacağım, burada dolap yok diyecek oldum. Adam, sandıklarda tutun diye akıl verdi. Bavulları bile kaldıracak yer olmadığını söyleyince yine akıl aldım. Yatağın altına koyun, biz hep öyle yaparız. Evi kiraladık ve oturabileceğimiz hale getirmeye çalıştık. Önce bol bol dolap yaptırdık. Dört bir taraf pencereydi ama tek bir perde kornişi bile konmamıştı. O işi hallettik ve her şeyle epey bir müddet uğraştıktan sonra yerleştik. Prens Mehmet Ali Tevfik, yani kocamın amcası, birkaç sene önce İsviçre'de vefat etmişti. Biraz para bırakmıştı ama veraset meselesi bir türlü halledilememiş, yıllarca sürmüştü ve kocam mirastan hissesine düşeni İstanbul'a yerleşmemizden sonra alabildi. Maddi bakımdan ancak o zaman biraz rahatlayabildik. İstanbul'da kendimize ait bir yerimiz olsun, orada yaşayalım istedik ve tekrar ev aramaya başladık. Kocam eski bir ahşap yalı bulmuş ve aklına onu almayı koymuştu. Yalı bakımlıydı, öyle harap falan değildi. Ama ben ahşap binalardan bir şey olabilir diye oldum olası korkardım. Kocam alalım, ben istemiyorum diye günlerce mücadele ettik ve mesele bir gece kendiliğinden halloldu. Yangın çıktı ve güzelim yalı maalesef küle döndü. Sonra Sedat Hakkı Eldem'in Kandilli'de yeni inşa ettiği güzel bir yalı bulduk. İkimiz de beğendik ve satın alıp yerleştik. Ben memleketime işte böyle döndüm ve döndüğüme de çok memnunum. Prens Abdülmümin ve Neslişah, Türkiye'ye kızları İkbal ile beraber gelmişler. Oğulları Abbas okuluna devam etmek için Avrupa'da kalmıştı. Prens Abbas Fransa'da bir Cizvit okuluna gidiyordu. Sonraki senelerde İngiltere'ye Somerset'teki Millfield'e gönderildi. Oradan mezun olunca Oxford Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Kahire'deki Mümtaz ailesinin kızı Mediha ile evlendi, borsa işine girdi. Avrupa'nın önemli hisse senedi şirketlerinden Greaves'ın Grant'ta ve daha başka kuruluşlarda çalıştı. Bir ara kendi işini kurdu ve 1989'dan itibaren Concord grubunun Mısır'daki yatırımlarının başına geçti ve hala orada. Prenses İkbal'e ise ailesiyle beraber Türkiye'ye yerleşmesinden önce 1960'ın ortalarında bir talip çıktı. Fas Kralı 5. Muhammed'in oğlu Veliaht Prens Hasan. Kendisi de halife unvanını taşıyan ama halifeliği sadece Fas'a mahsus olan ve memleketindeki resmi belgelerle sınırlı kalan kral, oğluna bütün Sünni dünyasını kabul ettiği gerçek halifelerin soyundan gelen bir kız almak ve hanedanına daha sağlam bir dini temel vermek istemişti. Teklif aile arasında uzun uzun tartışıldı. Hatta Hanzade Sultan'ın kızı Prenses Fazile'nin 1958'de yaşadığı acı hadiseler de ele alındı. Ama sonunda İkbal'in istikbaldeki Fas kraliçesi olmasına karar verildi. Tam o sırada Fas'ta hiç beklenmeyen bir şey oldu. Kral Muhammed 1961'in 26 Şubat'ında yattığı ameliyat masasından kalkamadı. Kralın bu ani ölümü hak Fransızlar tarafından katledildiğinden başlayıp kendi oğlunun hazırladığı bir cinayete kurban gittiğine kadar dünya kadar dedikodu çıktı. Avrupa basınında kralı kim öldürdü tartışması bütün şiddetiyle devam ederken Veliaht Prens 2. Hasan unvanıyla tahta geçti. Birkaç gün sonra Prens Abdülmünim ile Neslişah'ı ziyarete gelen gayet üst seviyedeki bir Fas heyeti, çok arzu ederek yaptıkları izdivaç teklifinden Fas'taki siyasi vaziyet yüzünden vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kralın ölümünden sonra kabileler arasında güç mücadeleleri başlamıştı ve yeni kral mücadeleleri sona erdirebilmek için aşiret liderlerinden birinin kızını almak zorundaydı. İkbal'in kraliçeliği bu yüzden hayata geçemedi ve genç kral aynı sene Fas'ın önemli aşiretlerinden birine mensup olan Leyla Latife Hammu ile evlendi.